İz düşüm.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. İz düşümle birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaldım. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın başında sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@tret.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Değerli dinleyicilerimiz, İzdüşüm'de bugün konuğumuz terör ve güvenlik çalışmaları uzmanı Sayın İbrahim Çevik. Merhabalar, hoş geldiniz Sayın Çevik.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
İbrahim Bey'le bu son dönemin moda terimlerini, moda konularını soracağız, anlamaya çalışacağız. Algı yönetimi nedir, algı nasıl yaratılır? Bu sorulara yanıt arayacağız ve ardından TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez bizlerle birlikte olacak. Uluslararası Para Fonu IMF'nin küresel finansal istikrar raporunu soracağız Cahit Sönmez Hoca'ya. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, İz Düşüm programında. İbrahim Bey, bu geçtiğimiz yüzyılın bir keşfiydi galiba toplum mühendisliği konusu. Sonra bir son zamanlarda gittikçe artan biçimde algı, algı yönetimi,
evet,
gibi kavramlara geçildi. Bunları tanımlayarak başlamanızı rica edeceğim.
Evet.
Neden bahsediyoruz biz algı yönetimi dediğimiz,
evet,
zaman? Algı nasıl yaratılır dediğimiz zaman? Bu niçin yapılıyor, nasıl yapılıyor, hangi süreçleri takip ediyor?
Pekala. İsterseniz çok küçük bir hikaye anlatarak başlayalım.
Memnun olurum, buyurun.
Algı, biliyorsunuz, algıyı şöyle özetleyelim. Şimdi bir insana desek ki arkadaşım sana, bunu bir şey de var hatta, böyle bir tartışması olduğu da söylenir. Bir kimseye desek ki arkadaşım sana yarım metrelik bir tahta yutturacağız desek mümkün mü?
Bu
bir kere hem fiziken mümkün değil, hem onun kabul etmesi mümkün değil. Peki bunu nasıl yaparız? Yutturabiliriz. Nasıl yaparız bunu? Tahtayı alırız, talaş haline getiririz. İşte çayına, kahvesine, diğer içeceklerine vesairesine katarak bunu belirli bir süre içerisinde bu tahtayı ona yutturur muyuz? Bu tahtayı yutmuş olur mu?
Afiyetle, evet.
Evet. Bunun adı algı işte. Algının yaratılması ve algının uygulanmasıdır. Bunun adı bu hikayede olduğu gibi. Hemen bir başka şeyden, çok yakınımızdan bir şeyle girelim lafa. Diyelim ki bizde bir şey vardır, söz vardır biliyorsunuz. Bir adama 40 gün deli derseniz deli olur derler.
Meşhur sözümüz.
Evet, evet, çok şeydir. Yani burada adamın, o kimsenin, kendisine deli denilen kimsenin huyunda, şeyinde, karakterindeki bir değişiklikten söz edilmiyor. Çevrenin onunla ilgili hükmünde, yargısındaki değişiklikten söz ediliyor. O nedenle burada iki nokta var. Birincisi, hareket noktanızı iyi seçeceksiniz. Varmak istediğiniz hedefinizi iyi seçeceksiniz. İkisinin arasındaki bu süreyi belirli aşamalarla geçeceksiniz. Yani nasıl olacak bu? Bu şu şekilde olacak. Hemen yine güzel bir şeyden başlayayım isterseniz.
Ben burada sizin öykülerinize bir öyküyle
giriş
yapmak istiyorum. Ama birisi de çıkıp kral çıplak diyor.
Evet. Evet, işte şimdi şu da var. Şimdi algının elbette karşısında bir şey olacaktır mutlaka. Bir direnç olacaktır. O direnç zaten baştan iyi hesaplanmalıdır. Önündeki en büyük engellerden bir tanesi odur. Kral çıplak diyen de o yaratılmaya çalışan algının karşısındaki direnç olan merkez kuvvettir. Doğru değil mi? Ya, doğru anladım.
Kesinlikle, evet.
Dolayısıyla şimdi burada da bir şey olması lazım. Yani sizin kral çıplak demenizin bir şeyi olması lazım, dayanağının olması lazım. Hitap ettiğiniz veya algı konusunda çakıştığınız hedeflerinizin bu konuya yaklaşımı önemli. Rakibiniz sizin yarattığı algıya karşılık sizin de algı yaratmanız lazım. Algı kavramların üzerinden yürür. Yeni yaratılan kavramlarla yürür. Çok basit bir örnekle yine sözümüze devam edersek, Afrika'daki insanlara bakıyorsunuz, işte şeylerde görüyoruz, birçok belgesellerde vesairede yaşantılarında değişiklik yok, ama içinde bulundukları o kavramlar, o kavramlar onları tamamıyla batıya yaklaştırmış. Yani daha doğrusu batıyla arasındaki ilişkiler kurulmuş durumda. Yani kısacası o kavram çok geri bir sosyal ekonomik düzeyde yaşayan insanla dünyanın politikasına yön veren ellerin arasında bir köprü vazifesi görüyor. Ve bu köprüyü kullanarak karşı tarafa istediğiniz her şeyi o demin tahta örneğinde olduğu gibi verebilirsiniz, yutturabilirsiniz.
Evet, çok mükemmel bir örnek gerçekten. Şunu çağrıştırdı bana şu ana kadar söyledikleriniz. İbrahim Bey, Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan bu psikolojik savaş, bunun unsurları beyaz propaganda, gri propaganda, kara propaganda'nın bir alt yapısı olarak, alt unsuru olarak mı düşünmek lazım? Algı yaratma ve algı yaratılan nesneyi kullanma konusunu. Yoksa başka bir şeye mi geçti?
Şimdi biliyorsunuz şeyde, İkinci Dünya Savaşı'nda şeyler vardı. Uçaklardan işte Almanlar İngilizlere, İngilizler Almanlara broşürler atıyorlardı. Radyolardan şeyler, işgal altındaki yerlerde yayınlar yapılıyordu. O dilden o insanların anlayacağı, o insanların yaşantılarına uyan propagandalar yapılıyordu. Şimdi o dönemde yapılan, yani savaştakinden öncesinde de benzeri çalışmalar vardı. Bizi çok yakından ilgilendiren bir olay da 1940'lı 50'li yıllarda Erivan Radyosu, Bağdat Radyosu, efendime söyleyeyim Moskova Radyosu'ndan yapılan Türkiye'deki mevcut şeye karşı, işte Amerikan yandaşı rejime, demokrasi Türk devletine, demokrasiyi hedef alan yayınlar yapılıyordu. Bunlar
o dönem yasaklı, Türkiye Komünist Partisi'nin bizim radyosu vardı.
Evet. Ve Moskova'dan yayın yapıyorlardı. Dolayısıyla şimdi oradan yapılan yayınlardaki işlenilen yapılan propagandayla bugünkü algı yaratılması, algı oluşturulması, psikolojik operasyonu, psikolojik harekatın arasında teknik, derinlik, hedef kitlenin genişliği, hedef kitleyle kurulan ilişki vesaire gibi konularda bakıldığında çok çok büyük farklar var. Bu tamamıyla bir bilimsellik içermekte. Ve bilimin hemen hemen her dalları, görsel, işitsel ne kadar sayarsanız tüm alanlarını kapsar. Dolayısıyla hazırlanması, uygulanması tamamıyla bilim adamlarının ve bu işin ehli insanların elinde oluşur.
Devlet eliyle mi yürütülüyor?
Evet, aslında şu da var, şimdi bu kadar şeyli dar kapsama sokmamak da lazım. Ticari olarak da ekonomik boyutu da var bu işin. Burada baktığınız zaman
ilginç İbrahim Bey, evet.
Şirketler işin içerisine girer. İşte şöyle bir şey var. Tanıdığımız reklamcılardan biliyoruz. Bir ürün piyasaya çıkmadan önce o ürünle ilgili olarak piyasada bir araştırma yapılıyor. İnsanların bu ürüne duyacakları ilgi, bu ürünün insanların hayatında kaplayacağı yerlerin ölçülebiliyor. Ki burada da yine aynı bilimsellikten söz ediyoruz. Dolayısıyla burada da bir psikolojik harekat var. Burada da bir algı var. Ve insanların gözlerine, duyularına hitap eden, işte koku vesaire gibi duyularına hitap eden reklam filmleri var biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, çok çarpıcı bir örnek, çok az bilindiğini zannediyorum. Bunun çıkış helal sertifikası var şimdi biliyorsunuz son zamanlarda. Bizde de artık bazı şeyler üzerinde görüyorum ben helal sertifikasını. Bu tamamıyla batıdan çıkmış bir şey, uygulama. Ve yanılıyor olabilirim ama ben bu işin en ağırlıklı olarak Fransa'dan yürütüldüğünü biliyorum. Bu da bana çok mantıklı geliyor. Çünkü Fransa'daki Müslüman kesimin sayısının Avrupa'daki en yüksek ülkelerden birisi olması. Ve eski verilere göre konuşuyorum. Bu piyasanın 1 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Şimdi düşünün, o günkü rakamlar 1 trilyon dolar. Bugün diyelim ki 1,5-2 trilyon dolar belki. Helal sertifikasıyla yaratılan da bir algı var. Yani herhangi bir İslam ülkesine yapacağınız helal sertifikalı ihracatın kolaylığını düşünün. Ben diyelim ki bir Fransız şirketiyim veya bir Alman şirketiyim ama et ürününde veya herhangi bir gıda maddesinin üzerine helal sertifikasını koyduğum anda onun tüketici üzerindeki yarattığı algıyı birebir kullanmış oluyorum. Bu işin ekonomik boyutu. Diğer taraftan kurumların yaptıkları şeyler var, araştırmalar var. Özellikle biliyorsunuz bu son zamandaki şeyler, anket kuruluşları var. Efendime söyleyeyim, yine benzeri bir şekilde siyasi partilerin yürüttükleri algı ve psikolojik operasyonlar var. Şimdi önümüzde seçim, işte CHP şeyini açıkladı, seçim bildirgesini açıkladı. Diğer partiler önümüzdeki günlerde açıklayacaklar. Buradaki veriler, buradaki vaat edilenler belirli bir araştırmanın, yani insanları da neyi algıladıkları, insanlara neyi nasıl vereceklerinin planlanmasından sonra ortaya çıkan şeye yönelik, kamuya yönelik duyurular bunlar. Ama geri plandaki şeye bakacak olursanız müthiş bir algı ve psikolojik harekat, psikolojik durum değerlendirmesi var.
Burada mekanizma nasıl işliyor İbrahim Bey? Mesaj gönderiliyor. Bu mesaj olduğundan farklı biçimde insanlar alsın diye mi gönderiliyor? Göze ve kulağa hitap ediyor. Nasıl bir yöntem izleniyor?
Evet, burada bu şu şekilde de olur. Şimdi olumlu olarak da olur. Benim bir aile dostumun şeyi var. Lisans öğrencilerine projelerindeki şeylerde hazırlayacakları konularda şöyle diyor. Kavram yaratmalısınız diyor. Farklı olmak için. Tezinizin, projenizin kabul görmesi için kavram yaratmak zorundasınız diyor. Yani bu açıdan baktığınızda İş olumlu alanda kullanılan algılar var elbette. Yani algı denildiğinde tamamıyla olumsuz şekillerde kullanılmıyor. Olumlu anlamda kullanılan, bu şekilde kullanılanlar var. Olumsuz anlamda kullanılanlar zaten bizim canımızı en çok acıtan olduğu için sanıyorum biraz o yüzden böyle düşünülüyor, böyle algılanılıyor hatta. Algı yönetiminin olumsuzluk yönü daha çok ağır basıyor. Ve işlemesi de bu şekilde. Yani hedefe neyi vermek istiyorsun? Hedefiniz ne? Hedef kitleniz ne? Hedef kitlenizin vereceklerinizi hangi şekillerde sunmanız gerekiyor? Hangi şeyleri kullanacaksınız? Diyelim ki şöyle bir şey var mesela. Özellikle konferanslar, işte şeyler vardır. Bu olumlu yönden bakarsanız ilaç firmalarının düzenlendiği konferanslar vardır. Diğer olumsuz yönden bakacak olursanız yurt dışındaki şeyle, teşvikle yapılan bölücü, yıkıcı faaliyetlerin, örgütlü faaliyetlerin çok daha mükemmel kullandıkları bir algı ve psikolojik harekat vardır. Ne yaparsınız? Bir kere sözün gelişi, Alevili mi işleyeceksiniz? Gidip de nerede işlersiniz Alevi? Konya'da işlemezsiniz herhalde.
Evet.
Nerede işleyeceksiniz? Vasat nerede? Alevi nüfusun olduğu yerde.
Yoğunlaştığı yerlerde, evet. Evet.
Burada ne vereceksiniz Alevi nüfusa? Alevi nüfusa şunu verebilirsiniz. Değişen çağın koşullarında Aleviliğin diğer şeyler, mezhepler tarafından algılanmasını dersiniz. Sözün gibi buna benzer şeyler çok yapılıyor. Amacınız da belirlendi. Hedef kitleniz belli. Neyi kullanacaksınız? Ne kadar kullanacaksınız? Bunları da işte oradaki dernekten vesaireden şey yaparsınız. Ve öyle olur ki bunlar zaten genellikle şeylerde, bu türlü merkezler olur. İşte Diyarbakır'da olur. Diyarbakır bu konudaki şeylerin başlıca merkezlerinden bir tanesi. Ankara'da da olur. Ankara'daki kurumlar var. İstanbul'da üniversiteler ve dernekler var. Bunu kullanan yabancı kuruluş, örgütler var. Yabancı kökenli NGO'lar var. Bunlar bu şekilde kullanılır ve neticede ortaya öyle bir veri elde edersiniz ki gelir ki elinize, adeta böyle artık bir şey gibi düşünün, böyle mutfakta yapılan bir yiyecek gibi düşünün. Ve bu ne yapılır? Bu ne işinize yarayacaktır? Baştan dedik ki amacınız ne dedik? Bu amaç diplomasi olabilir, askeri olabilir, sosyal olabilir, ticari olabilir.
Yani çeşitlilik arz ediyor.
Kesinlikle bir her alandan.
Sınırlamamak lazım.
Kesinlikle.
Ve fakat az önce kullandığınız non-government sivil toplum örgütleri. Evet. Sivil toplum örgütleri bu işin neresinde İbrahim Bey?
Evet, az önceki sorunuzdaki şeylerden, noktalardan bir tanesi de bu. İkinci Dünya Savaşı'nda, yani daha doğrusu Soğuk Savaş döneminden sonra diplomaside bir şey oldu, değişiklik oldu. Birebir diplomasi, kamuya yönelik diplomasi başladı. Yani eskiden neydi diploma, alışılmış diplomat şeyi neydi diplomasi? Misyonların çerçevesi içerisinde kalır. Misyonların ilgili muhatapları kimse, işte ekonomiyle ilgili misyon görevlisi ise ekonomi kuruluşu, dışişleri vesaire, diplomasi, politika. Bunlardı ama şimdi öyle değil artık. Biliyorsunuz Adana'daki Amerikan konsolosu can istediği zaman atlayıp Diyarbakır'da baroyla, ticaret odasıyla, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz daha başka kim bilir hangi bireysel görüşmeleri var, yapabiliyor. Ve buradaki amaç hatır sormak, oradaki insanlarla dostluk, arkadaşlık geliştirmek değil. Burada amaç kendisinden istenilen, beklenen, yani Adana misyonuna verilen bir şey vardır, görev. Bu görevin yerine getirilmesi için neresi? Orası veya Batman'dır sözün gelişi.
Örneğin.
Bunlar evet, belirli şey olması için söylüyorum. Dolayısıyla buraya gidersiniz, gerekli görüşmelerde arzu ettiğiniz, istediğiniz bilgiler toparlarsınız, getirirsiniz ve ilgili makamınıza sunarsınız. O ilgi makamda oluşturduğu proje çerçevesinde o bilgiyi kullanır ve algıyı verir. O verilen algı doğrultusunda da oradaki insanlar bunları kabullenirler. Sivil toplum örgütleri işte bu noktadadırlar. Yani demin dediğim gibi işte barodur, ticaret odasıdır, bilmem ne derneğidir. İşte çok şey konuşulur ya, her birçok insan şey der, Kanarya Sevenler Derneği.
Evet.
Vesaire. Ticaretle ilgilisi ticari sivil toplum örgütleridir. Ve neticede bunlar bu işlerde doğrudan görevlendirilir, rol oynarlar.
Son dönemde Orta Doğu coğrafyası son derece hareketli. Özellikle Rusya'nın bu 2-3 gündür başlattığı operasyonlar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonraki gelişmeler. Orta Doğu coğrafyasını bizimle ilişkilerini göz önünde bulundurarak son döneme ilişkin değerlendirme yapmamız mümkün olabilir mi İbrahim Bey, algı yönetimi açısından?
Evet, evet.
Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum.
Şimdi şöyle bir şey var, bakın ben bugünün en acı, en sıcak şeylerinden, konusundan terörle bu işe başlamak istiyorum. Artık maalesef ne yazık ki olumlu yönlerini, algını, psikolojik operasyonu konuşacak halimiz kalmadı. Biliyorsunuz şey vardı geçen gün, bir hafta 10 gün kadar önce Amerikan dışişleri sözcüsüydü sanıyorum. IŞİD'le mücadelede YPG bizim en iyi şeyimizdir, en güvenilir müttefikimizdir, dostumuzdur dedi. Burada şimdi şu var, aslında bakarsanız o kadar güzel algıyı idare ediyorlar ki, baktığınız zaman IŞİD terör örgütü. Peki YPG ve HDP şeyi söyleyin, PKK'nın şeyi, halkın devrim gücüne, neyse, PKK'nın silahlı gücüne baktığınız zaman o da terör. Ama ifade edildiği zaman öyle bir algı yaratılıyor ki, bir taraftaki Kürtçülüğü terör, HPG evet yaşayın. Evet. Çok doğru. HPG ve YDH şey yapıyor, diyorsunuz ki bunlar YPG şeydir, terörist değildir. Ama IŞİD teröristtir. Olur mu böyle şey? İkisi de terörist örgüt. Ama Amerika öyle bir algı yaratıyor ki, birisi terörist, birisi müttefik. Orta Doğu'daki şey bu. Rusya'nın buradaki şeyle, Amerika'nın Rusya'yı güneyden, bu bölgeden kuşatma ve biliyorsunuz şey amacıyla, bu işte Körfez'in petrol nakil ve kaynaklarında, Arap ülkelerindeki şeyi de, yani işin özünde enerji yatıyor. Amerika'nın Rusya'yı kuşatma harekatına karşı Rusya'nın bir şeyiydi, karşı çıkışıydı bu. Ve bu buradan çıkış çok önemli, çünkü Rusya'nın Ukrayna'daki şeyleri, sıkıntıları malum, Avrupa'ya gönderdiği enerji, doğalgaz nakilatları, petrol şeyleri, nakilatları. Burada sıkıntı da Balkanlar'da, Bulgaristan bir zamanlar Rusya'nın şeyiydi, hık deyicisiydi. Bulgaristan şu anda Rusya'yla itişiyor ve şeyden, boru projelerinin hatlarında şey çıkıyor. Ve dolayısıyla geriye ne kalıyor? Türkiye kalıyor. Türkiye'nin de konumu malum. Çok rahat bir şekilde Rusya'nın şeylerle özdeşleşecek, paralellik arz edecek değişiklikler yapması oldukça zor. Bu şartlar altında neresi kalıyor? Son oluşturduğu ittifak var ki bunu sık sık ifade ediyorlar. Tahran, Bağdat, Şam ve Moskova. Ve dolayısıyla bu ittifakın şu andaki şeyini görüyoruz, tezahürünü, uygulamasını görüyoruz alanda. Ha, burada ben yine özellikle terör konusuna değinmek istiyorum. Buradan PKK'nın lehine de çıkabilecek olacak sonuçlar çıkabilir. Aleyhine de olacak sonuçlar çıkabilir. Bu bakımdan bu tür Sovyet şey, affedersiniz, Rusya politikasındaki değişikliğe uygun Türk dış politikasında manevraların yapılmasının bir zorunluluğu var ve zaman geçirilmemesi gerekiyor.
Artık yani kaçınılmaz hale geldi.
Kesinlikle, çünkü dediğim gibi bu şeyden sonra Rusya'nın can damarlarına basılıyor ve dolayısıyla sinir uçlarına basılıyor. Rusya'nın bundan sonra bu bölgeden aktif rol oynamayacağını, işte bundan 10 sene önceki Rusya'nın varlığını düşünmek çok akıllıca bir şey olmaz değerlendirme.
Peki son dönemde konunun, işte biz mesleğimiz gereği elbette ki takip etmek durumundayız, ediyoruz İbrahim Bey. bir saman alevi gibi bir uyarı niteliğinde bu sortileri yaptığını, hava operasyonlarını gerçekleştirdiği konusu hakim. Şimdi biz bir algı yönetimine mi maruz kaldık acaba?
Şimdi bu işin tabii askeri boyutu var. Askeri olarak ne yapıldığını kestirebilmek mümkün değil. Ancak şu da var, zaten ortada bir şey vardı, psikolojik kavga vardı, bir soğuk savaş dönemindekine benzer bir hızlı ve sert bir şey vardı. Amerika ile Rusya'nın arasında, yani daha doğrusu Batı ve Rusya arasında bir şey, kavga vardı. İşte malumunuz, birisi Amerika uzaydan fotoğrafları çekip basına dağıtıyor. Şeyler burada, uçaklar burada. Efendime söyleyeyim. Rusya diyor ki Esad'a karşı güçlerin hepsi teröristtir. Esad şeydir, meşru güçtür. Böyle bir karşılıklı kavga vardı. Dolayısıyla burada elbette ki psikolojik operasyonların, harekatların bir de yumuşak tarafları bu az önceki konuştuğumuz sivil toplum örgütleri ve şeyler, dediğimiz gibi anketler vesaireler var. Ama bir de sert tarafı var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden soğuk savaş döneminde Amerika Coca-Cola ile girer, arkasından ordusu girer şeyi vardı. Öyle bir değerlendirme vardı. Yani şimdi o eski Coca-Cola dönemi bitti. Ama arkada mutlak surette gene bir sert kuvvet var. Bu sert kuvvet silahlı güç. Ve dolayısıyla yürütülen o algı, psikolojik operasyonun bir unsur olarak değerlendirilirse dediğinize katılıyorum.
Evet. Bir de yine çağrışım yaptırdı söylediğiniz ünlü Dışişleri Bakanı, hariciyeci diyelim artık, Dışişleri Bakanı'nın ötesinde Henry Kissinger'ın ünlü sözü var. Şimdi ben Sovyetler Birliği'ni demokrasi ve insan hakları diyerek yıktım diye. Evet. Bu da galiba bir algı yönetimi.
Kesinlikle öyle. Onda çok iyi bir noktadan girdiniz. Gerçekten öyle. Bu tamamıyla o şekilde oldu. Hatta bu işte biliyorsunuz şey de kullanıldı, kilise de kullanıldı. Papa'nın bu işteki rolü unutulmamalı. Dolayısıyla evet, aynen öyle. Ve bunun acısını Putin akıllı bir şey olarak, politikacı, devlet adamı olarak yapımcı şeylerin, NGO'ların hareketleri, kimisini kovdu, kimisinin hareketlerinde son derece sert şeyler koydu, çerçeveler kısıtladı, çizdi. Evet.
Dolayısıyla oligarklarla mücadelesi de tabii.
Oligarklar ve ondan sonra işte şeydeki Moskova'daki son zamanlarda yapılan şeyler, hatta bunların önde gelen bir muhalif politikacının 2-3 ay kadar önce suikast sonucu öldürülmesi Moskova'da, belki hatırlayacaksınız.
Evet.
Yani bu olaylar tamamıyla aynen dediğiniz gibi Kissinger'ın söylediklerinin bu anda, bugün yaşadığımız tezahürleri.
Evet, zaman daralıyor, azalıyor. Konu da çok ilginç, merak ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından işte Obama ev sahibi ve sonra akşam yemeğinde kadeh tokuşturma görüntüsünü izliyoruz, evet, biz burada televizyonlarda. Evet. Putin'i pas geçiyor. Evet. Şimdi burada biz bir mesaj mı alıyoruz?
Vücut dili çok önemli. Bu kapsamda değerlendirmesi gerekir. Bu şeydeki bu türlü görüşmelerde zaten insanların aslında bilinçli olarak yapmazlar bunu ama şeylerde, bu türlü resmi ortamlarda vücut dili çok önemlidir. İşte oturduğunuz koltuğun muhatabınıza göre alçaklığı, yüksekliği, elinizin şekli, ilk defa el uzatanın el uzatışı, el uzatma şekli gibi. Dolayısıyla burada evet, şeyin vücut dili bakımından verilmeye çalışılan, verilmek istenen bir şey var, mesaj var tabii ki.
Son sorumu açacağım süreyi biraz ama son sorumu sormak istiyorum.
Buyurun.
Bunlar bir komplo teorisini eğer geçersek, belli başkentlerde, belirli merkezlerde, belirli bilim insanlarının toplanıp topyekün bir çalışmasıyla mı ortaya çıkarılıyor İbrahim Bey?
Bu dedim ya, şey var, bilimsellik yönü var. Yani bilimsellik, efendime söyleyeyim, bilim insanları, politikacılar, stratejistler, askeri, sivil bu alandaki uzmanlar, bunlar tamamıyla bir ekibin şeyi yapması gereken çalışma. Yani eğer reklam filmi yapıyorsanız reklamcıların bu alandaki uzmanları nasıl bu şekilde çalışıyorsa, diplomasi ve yabancı dış uluslararası ilişkiler alanda yapıyorsanız bunda da aynı bahsettiğim şekildeki şeyler olacak. Yani işte ne bileyim, Çin'le yapacağınız ticarette Çin'in ürettiği şeyi tekrar ona satmayacaksınız. İyi bileceksiniz. Bilmiyorum zamanımız ne kadar ama çok çarpıcı bir fıkra var. Hemen
buyurun,
çok
buyurun,
özet olarak.
Buyurun İbrahim Bey.
Afrika'nın hiç bilinmemiş bir yerine adamın birisi gidiyor. Gemisinde de şey varmış, soğan varmış, soğan yüklüymüş. Gidiyor Afrika kabilesi bunu karşılıyor. Bakıyorlar soğanın tadına çok hoşlarına gidiyor. Diyorlar ki ya tamam, bu soğanı biz size verdik, biz size değersiz bir şeyimizi vereceğiz diyorlar. Adamın gemisini bir gemi altın doldurup gönderiyorlar. Ama memleketine döndüğünde korkunç derecede zenginleşmesi dikkati çekiyor. Soruyorlar, diyor ki ya ben diyor soğan götürdüm, adamlar en değersiz diye altını verip gönderdiler bana diyor. Neticede bir başka zeki diyor ki ya ben de sarımsak götüreyim de diyor şey olsun, ben de altın versin de, gidiyor sarımsağı götürüyor, indiriyor, tadına bakıyorlar, hoşlarına gidiyor. Afrikalılar diyorlar ki ya bu kadar değerli bir şey getiririz, biz de size en değerli şeyimizi verelim, bir gemi soğan doldurup gönderiyorlar. Bu iş bu şekilde, yani algıyı, hedefi iyi belirlerseniz bu şekilde sonuçlara elde düşmezsiniz, girmezsiniz. Dışişleri, uluslararası ilişkiler de bu şekilde.
Üniversite bu işin neresinde?
Evet, aslında üniversite, bizim üniversitelerimizi diyorsanız biraz...
Genel anlamda söylüyorum.
Genel anlamda bu işleri üniversiteler çok iyi yapıyorlar. Zaten psikanaliz biliyorsunuz üniversitelerin, bilimlerin, antropoloji, sosyoloji, bunlar hep bu türlü şeylerin temel unsurları. Psikolojik harekatın ve algı oluşturulmasının, psikoloji, psikanaliz, sosyolojinin ve sosyal bilimlerin diğer alanları. Hatta şu bile şeyli, insanların genetik ve şeysiz DNA özellikleri üzerinden yürüyen şeyler var. İsveç'te bunu yapan çok ciddi şeyler, kurumlar var. Yani şeydeki Orta Doğu insanının al yuvarlarında şeyi, kanında kaç tane, ne kadar al yuvarlar olduğunu, Batılı'nın, Basklı'nın, ki bu çok önemli, Basklı'nın kan yapısı, kafa yapısını ölçen, değerlendiren İsveç'te enstitüler var.
Yani bu kadar bir ayrıntılı çalışmalar üzerine yürüyor.
Bunun üzerine zaten kalkıp da demin az önce anlattığım örnekteki gibi temelsiz, hedefsiz, belirsiz, araştırmasız bir uluslararası ilişkiye girdiğinizde size bir gemi soğanı doldurup geri gönderebilirler.
Özetlemek gerekirse son bir cümle olarak İbrahim Bey, gerçek ve bu gerçeğin farklı şekillerde kavratılması mı amaç?
Evet. Eğer amacınız kötüyse, amacınız o topluma kumandanız, yönetimiz altına almak istiyorsunuz, o toplumun kumanda merkezini, sinir uçlarını ele geçirmek istiyorsunuz, bunu yapmanız lazım.
Hayır, olumlu anlamda kullanmak istiyorsunuz.
Olumlu anlamda kullanacaksanız şöyle olur, bunu devletler arası ilişkilerde çok olumlu yormak biraz zor ama siz...
Gerçekçi olmayız o zaman değil mi?
Evet, evet, yani dost olmaz... İşbirliği olur. Evet. Dostluk olmaz, işbirliği olur. Her alanda, askeri, siyasi vesaire. Ama amacınız kendi içerinizdeki, yurdunuz içerisindeki şeyse gerçekten bunu yapmak zorundasınız. Çünkü dünya değişiyor. Dünya, kelimeler dünyayı değiştirmiyor. Kavramlar dünyayı değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla eğer değişen dünyada kendinize yer açmak istiyorsanız kelimeleri iyi seçmelisiniz, kavramları iyi seçmelisiniz. Kavramları iyi seçmenin de işte az önce söylediğim gibi çok geniş bir kapsam içerisinde birçok unsuru, birçok uzmanlığı gerektiren bir niteliği var.
Bunu da çok somut bir şekilde, çok güzel bir şekilde örneklediniz. İki tane terör örgütünden bir tanesi iyi, hoş oluyor. Bir tanesi kötü oluyor.
Çok tuhafıma gidiyor benim. Evet. Bunu bu insanlar niye böyle görüyorlar bilmiyorum.
İşte algı yönetimi budur diyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Terör ve güvenlik çalışmaları uzmanı Sayın İbrahim Çevik efendim, çok teşekkür ederim.
Estağfurullah, rica
ederim. Ayağınıza sağlık,
rica
ağzınıza
diyorum.
Sağlık.
Eksik olmayın,
sağ olun.
Sağ olun
İbrahim Bey. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz İz Düşüm'e.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey... Telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz İz Düşüm'e. TOBİ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz,
hoş
merhabalar.
Bulduk.
Sizi görmek güzel stüdyomuzda. Uluslararası Para Fonu meşhur IMF. Hocam IMF'nin etkinliği eskisine göre pek ciddi alınmaz gibi mi oldu? Ne oldu? Bir değişim mi oldu? Şimdi rapora geçeceğiz de birden merak ettim bunu. Evet.
Şimdi aslında şöyle, IMF biliyorsunuz 184 ülkenin oluşturduğu bir fon. Bu Bretton Woods anlaşması ile kurulmuş 1946 yılında. Bizim de çok kısa süre içinde üye olduğumuz bir fon. Ve bu fonda ülkeler kendi paralarını, bir de SDR dediğimiz, Special Drawing Rights dediğimiz bir kaydi bir para var. O da bir para sepetinden oluşuyor. Dolar, Euro, Japon Yen, İngiliz sterlini. Daha önce Euro yokken Alman Mark ve Fransız Frangı vardı. Ve burada her ülke koydukları miktar kadar, o fona iştirakleri ölçüsünde bir kotaları oluyor ve söz hakları oluyor. Şimdi burada ilk kurulduğundan bu yana hemen hemen kompozisyon, bu dağılım, ülkelerin fon içindeki karar etkinlikleri çok fazla değişmedi. Oysa örneğin Çin şu anda dünyanın ikinci büyük ülkesi konumuna geldi. Ve Çin de buna biraz itirazlar etti biliyorsunuz son yıllarda. Bu kompozisyon değişmesi gerekir şeklinde. Böyle bir fon aslında çok tırnak içinde büyütülecek, işte IMF'ye maalesef mahkum hale geldik gibi bir böyle bir ekonomileri aciz görmek yerine, yani bir uluslararası bir fon ve küresel ekonomide bir istikrarın sağlanması, kur istikrarının sağlanması gibi ana hedefleri olan bir şey. Artı belli kademelere göre bu fondan kotanız ölçüsünde kredi kullanabiliyorsunuz. Ve onu belli koşullara göre zaman dilimleri var, kredi türlerine göre. Bu 2 ila 5 yıl aralığında değişebiliyor. Bu fona geri ödüyorsunuz. Ancak son dönemde özellikle küresel kriz sonrası böyle herkes acaba IMF'ye kim muhtaç olacak, kim IMF'ye başvurmak durumunda kalacak gibi böyle çok değişik bir şekilde gerek piyasalardan gerek küresel siyasi arenadan bir baskı geldi ülkelere. Ya bu somut bir şey değil. Hani biliyorsunuz iktisatta görünmez eller çok fazladır.
Evet hocam, kimin teorisiydi görünmez eller?
Adam Smith.
Evet, Adam Smith'in.
Ve tabii ki böyle olunca ülkeler de küresel krizden IMF'siz kurtulma yolları aradılar. Ki böyle bir yafta, böyle bir etiketlenme olmasın. Yani işte bu ülke maalesef IMF'ye muhtaç bir ülke. IMF'siz yapamadı gibi. Ve dolayısıyla tabii bu gerçekten öyle bir algı oluştu ki.
Hocam az önce konuştuk algı yönetimi konusunu. IMF konusunda da bizde bir algı var yani.
Tabii
tüy bu, kaka anlamında, evet.
Kesinlikle ve dolayısıyla da bu süreçte IMF'siz bir süreç olunca IMF biraz yabana atılmış, daha tırnak içinde üvey evlat muamelesi gibi uluslararası bir kuruluş haline geldi açıkçası.
Evet. Hocam raporda neden bahsediliyor?
Şimdi rapor yine özellikle küresel büyüme sorununa vurgu yapıyor. Gerçekten gerek gelişmiş ülkeler gerekse gelişmekte olan ülkeler ne yazık ki büyüyemiyorlar. Ve IMF'de yıl içinde iki kez aşağı doğru revize etti büyüme rakamını. Gelişmiş ülkelerin büyüme rakamını 2.1 seviyesine kadar revize etti. Türkiye'nin büyüme hızını 2.7 olarak revize etti. Ki bizim biliyorsunuz orta vadeli program ve hükümetin öngörüleri 3'lerin biraz üzeri, 3.5'lar seviyesi. Aslında orta vadeli geçen yıl orta vadeli programda 4 idi. O da biraz aşağı doğru revize edilmiş oldu.
5'in altındaki rakamları siz de tehlikeli buluyorsunuz hocam galiba Türkiye için.
Kesinlikle. Evet. Yani bu yapılan ampirik çalışmalar bir ülkenin rahatlıkla büyüme potansiyelini ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'nin büyüme potansiyeli %5'ler civarında. Yani üretim unsurlarının, üretim faktörlerinin atıl kalmaması, özellikle işsizlik rakamının daha da yükselmemesi için her ülke kendi iç dinamiklerine uygun belli bir büyüme hızına ulaşması gerekiyor. Bu da Türkiye için %5'ler civarında bir rakam. Ama ne yazık ki son 2 yılki performans, yani 2014 ve bu yılki performanslar biraz potansiyelin altında kalıyor.
Rapora dönelim hocam.
Tabii 2.1. ki.
Evet.
Bir diğer ön plana çıkan unsur da yabancı sermaye akımlarındaki yön değişimine vurgu yapılıyor IMF tarafından. Çünkü biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası normalleşme sürecini başlatacak. Henüz onlar da tam zamanlamayı yapamıyorlar. Aslında 2015 ortaları gibi bir öngörüleri vardı yılbaşı itibariyle. Tabii ki uluslararası konjonktür onları biraz daha ötelemeye götürdü. Özellikle son toplantıda Çin faktörünün devreye girmesi, ki Çin ekonomisi küresel ekonominin lokomotifi ve o da uzun aradan sonra %7'nin altına inecek bir performans ile gidiyorlar geride bırakılan 9 ay içinde. Hatta IMF'nin öngörüsü, ki buna OECD de katıldı, 6.8'ler civarında bir büyüme bekleniyor Çin'den, ki o da potansiyel oldukça altında kalan bir büyüme.
Çin'e ilişkin başka analizler var mı hocam raporda? Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş mu?
Evet, orada şöyle, yani hem Çin faktörünü ön plana çıkarıyor, ancak Çin hükümetinin ekonomi yönetiminin de bazı çabaları da dile getirilmiş.
Şu son yaptıkları devalüasyon gibi mi hocam?
Yani şöyle, aslında devalüasyon çok tasvip edilmiyor.
Evet.
Çünkü yeni bir farklı bir kur, yine o da görünmez bir kur savaşının fitini ateşledi Çin'de. Bir kere yapacağım gibi bir açıklama yapmıştı Amerika'da Çin Maliye Bakanı, ama bunun sözünde durmadılar. 3 kez seri bir devalüasyon yaptılar. Neden? Çünkü mümkün olduğu kadar dış talebini ivmelendirmeye çalışıyor. Ulusal parasında değer yitirip ihracatta rekabet gücünü arttırmaya çalışıyor. Çünkü ne kadar ulusal para değer yitirirse dolar karşısında, ihraç mallarında dolar cinsinden fiyatı o kadar düşüyor. Ve bu da ihracatta rekabet gücünün artması anlamına geliyor. Ve bu kestirme yola, yani bu tabii ki bir nevi haksız rekabet anlamına geliyor. Yani siz devalüe ederek ne yapmış oluyorsunuz? Haksız rekabete neden oluyorsunuz. Yani bir para ucuz, sizin Çin malınız ucuzlamış oluyor. Dolayısıyla bu yaptığınız hamle benim için bir dezavantaj oluyor. Çünkü benim için de ithal mal ucuzlamış oluyor ve ben ithalatım artıyor. Yani Çin ihracatını arttırmaya çalışırken başka ülkenin de otomatik olarak ithalatını arttırmış
Örneğin
oluyor.
Örneğin bizim hocam, evet işte.
Evet, dolayısıyla bu da zaten uluslararası birçok anlaşmalarda dile getiriliyor ve bu tür haksız rekabetlere hizmet edecek adımların atılmaması gerektiği ve altına da imzalar atılıyor. Bunu tasvip etmiyor IMF, ancak şunu söylüyor, çabalar derken birkaç fon kurdurdu Çin ekonomi yönetimi. Hem özel kesime kurdurdu, hem de kendileri kurdular. Ve bu fon kanalıyla mesela hisse senedi alımları ve bazı şirketlere öz kaynak aktarımı, bunların önünü açacak girişimlerde bulundular. Bunlar işte daha önümüzdeki aylarda Çin faktörünün, olumsuz bu Çin faktörünün biraz zayıflayabileceği anlamına gelecek. Bunu biraz ön plana çıkarmış IMF raporda.
Evet, bize ilişkin bu yine raporda yer alan piyasa direncinin azalması. Hocam, önce dinleyicilerimize piyasa direncinin azalması ne demek? Bir onu aktarmanızı rica edeceğim. Bir de bu iş bizi etkili ilgilendiriyor gibi görünüyor.
Evet, kesinlikle. Yani burada ne yazık ki Standard & Poor's'da Bu hafta içinde benzer bir
hocam şu vurgu. Şirket adını bir değiştirse yani standart. Sıradan ve fakir zavallı diyor.
Yani, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Gerçi şey oldu, lakabı daha çok kullanılıyor. Sıfırcı hoca. Kendi sıfatı değil de. Evet. Şimdi burada şu var. Ne yazık ki Türkiye'nin dış borç stoku biraz yüksek. Özellikle kısa vadeli dış borçları. Bu çoğunlukla tabii özel kesim ait. Yani kamunun dış borçları biraz makul seviyelerde. Ama tabii ki önemli olan bu dış borçların nasıl çevrilebileceği. Bu bağlamda tabii ki hem ekonomi kırılgan hale geliyor hem de piyasanın direnci belli oranda azalmış oluyor. Bir kırılganlık yaratmış oluyor. Yani bir şey gibi düşünün. Yorgun argın bir bünye var. Bu bünyenin tabii ki metabolizm olarak biraz zayıflamış oluyorsunuz. Bağışıklık sistemimiz biraz zayıf oluyor ve ufak birkaç virüs bakteriden hemen hastalanabiliyorsunuz. Ekonomilerde, piyasalarda böyle belli noktalarda kırılgan hale gelebilir. Türkiye ekonomisini kırılgan hale getiren ne yazık ki en önemli faktör biraz önce vurguladığım gibi kısa vadeli dış borç stokunun Merkez Bankası rezervinden yüksek olması. Mesela bu çok önemli bir nokta. Mesela
hocam devlet borçlarının, özel sektörün dış borçlarını da katıyor musunuz buna?
Yani şöyle, yani hepsini kattığımız zaman 405 milyar dolar bürüt. Bunu hazine müsteşarlığı açıkladı, daha yeni açıkladı. Ama bunun %70'i özel sektöre ait, %30'u devlete ait bir rakam. Ama bu çok önemli değil. Yani neticede her halükarda bir kur baskısı ortaya çıkıyor. Kur basıncı yükseliyor. Yani kur yükseldiği zaman ne oluyor? İthalat fiyatları, ithal malların fiyatları da yükselmiş oluyor. Ve bunu Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar bunun bedelini ödemiş oluyor. Yani burada şu argüman öne sürmemiz yeterli kalmaz. Argüman şu, kamunun dış borçları çok yüksek değil. Önemli olan bu değil. Yani kura baskı yaratan dış borç toplamıdır. Bu dış borç kime ait? Bu çok önemli değil. Yani o ülkede o miktarda bir dövize ihtiyaç var demektir. O miktarda dövize talep gelecek demektir. Şimdi her talep gelmesi demek kurların yukarı doğru gelmesi anlamına gelecek. Şimdi gelmiyor mu? Evet geliyor. Bakınız bu yıla biz 2.30'larla girdik örneğin dolar TL kurunda. Şu anda 3'leri aşmış bir kur var karşımıza. Neden? Yani bu yeterli kalıyor mu kamu kesiminin dış borçlarının makul seviyede olması? Hayır. Yani toplam olarak değerlendirmek lazım.
İyi hocam, yine buradan o çıkmazın içinde mi sıcak para gelmezse? Sıkıntı olayı.
Tabii yani şimdi burada işte zaten en önemli noktalardan birisi bu. Şimdi özel kesim bugüne kadar ki bu Brezilya için de geçerli. Bazı uzak doğu Asya ülkeleri için de geçerli. Tabii yani. Neden? Çünkü Amerika Merkez Bankası 3,5 trilyon dolara yakın bir dolar enjekte etti. Küresel krizden bu yana ve sıfır seviyelerinde bir faizle dolar yaydı. Hatta eski Yellen'dan önceki başkan Ben Bernanke şu ifadeyi kullanmıştı. Gerekirse helikopterlere dolarları doldururuz ve yükselip New York semalarından bu dolarları saçarız demişti. Onun için onun da lakabı helikopter Ben idi. Şimdi böyle bir ortalığa saçılmış bir dolar var. Bu yüzden firmalarda tabii ki haklı olarak finansman ihtiyacını yerel piyasalardan kendi ulusal paraları ile değil dolar cinsinden dışarıdan temin etmeyi tercih ettiler. Çünkü maliyet, finansman maliyetini karşılaştığınızda göreceli olarak dolar daha ucuzdu. Ve kurunda yatay seyredeceğine, çünkü Amerika Merkez Bankası uyguladığı politikalara göre gerçekten böyle bir varsayım oldukça rasyonel. Bu yüzden bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve tabii bu ülkelerin başında Türkiye de geliyor. Daha çok firmalar dışarıdan finansman sağlayınca dış borç stoku artmış oldu.
Kaçınılmaz
olarak. Ve yıllarca bu borçlar yeni döviz borçlarıyla döndürüldü. Yani şöyle bir örnek verecek olur isek, bir mali kurum ya da banka dışı bir kurum, örneğin bir inşaat şirketi, 100 dolar borcu var. O 100 dolar borcu ödemek için yeni bir 100 dolar borç aldı ve eski borcunu kapattı. Yani dolar borcunu yeni dolar borcuyla kapatmış oldu. Tabii ki bu süreçte fazla yormadı firmaları, döviz borcu olan firmaları. Çünkü Amerika Merkez Bankası dolar sorunu yaratmadı. Faizleri de yükseltmedi. Ancak şimdi tamamen tersi bir politika izlemeye hazırlanıyor. Şimdi bir, bu doları, dolar borcunu bir Türk firması nasıl ödeyecek? Şimdi 100 dolarlık borcu için geçen sene 200 lira kenara ayırması yeterken şimdi 300 lira ayırması gerekiyor.
Evet hocam, kesinlikle.
Evet, ya da dışarıdan yine dolar alayım, aynı şekilde döndürmeye çalışayım derse, şimdi eskiden dolara ulaştığı kadar rahat ulaşamayacak. Eskiden %1 faiz ulaşırken şimdi %3 faiz vermesi gerekecek.
Yine aynı hesaba dönecek hocam.
Kesinlikle. Yani, evet. Yani her alternatifleri de değerlendirdiğimizde dış borcu yüksek olan ülkelerde maalesef böyle bir çıkmaz var. Bu da doğal olarak piyasalarda ve ekonomide kırılganlık yaratmış oluyor. IMF raporunda bu gerçekten çok ön plana çıkarılıyor.
Evet, hocam, o hemen bunun ardından bizim Merkez Bankası'nın para politikası kurulu raporunun özetinde de döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyonun iyileşmesini geciktiriyor demiş. Örtüşüyor galiba.
Tabii. Yani burada yine Merkez Bankası da benzer bir tezi ortaya atıyor. O da şu: kurlar yükseldikçe ithal malların fiyatı yükseliyor. Ve bu yüzden de ne yazık ki enflasyon aşağı doğru gelmemiş oluyor. Yani biz şimdi her türlü, mesela geçen yıl varsayalım ki 100 dolarlık bir malı 200 lira ithal ediyorduk. Şimdi 300 lira ithal ediyoruz. Bu yüzden de tabii çekirdek core inflation dediğimiz, belli ürünlerin arındırıldıktan sonra, burada işlenmemiş gıda, enerji ve altını arındırdığımız zaman bu çekirdek enflasyon oluyor. Ve TÜFE H ve I grubu olarak tanımlıyor Merkez Bankası ve bunu söylüyor. Şimdi kur baskısı var. Bu yüzden enflasyon tabii ki ne yazık ki belli bir seviyenin altına doğru gelemiyor. Mesela
yani bir enflasyon baskısı altındayız o zaman hocam. Yani.
Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Yani tabii Amerika Merkez Bankası, düşünün, Ekim toplantısı var. Bu ay toplantı yapacak. Faiz arttırdığını varsayalım. Ya da arttırmadı, Aralık'ta arttırma olasılığım var dedi. Kasım'da çünkü toplantı yapmıyor. Bu kurları yine yukarı doğru baskı yaratacak. Yani çünkü şu da biliniyor diğer piyasa aktörleri tarafından. Türkiye'nin bir yıl içinde ödemek zorunda olduğu, işte bunun çoğunluğu özel kesim olsun, bir yıl içinde ödemek zorunda olduğu dış borcu Merkez Bankası rezervinin üzerinde. Şimdi çok doğal olarak kur baskısı var demektir ortada. Kur basıncı var demektir. Şimdi tabii ki böyle bir durumda enflasyonu düşürmeniz çok zor. Şimdi burada tabii şöyle bir ikilemle de karşı karşıya Merkez Bankası. Şimdi bizim bu borçları çevirebilmemiz için sıcak paraya, sizin de vurguladığınız gibi sıcak paraya ihtiyacımız var. Şimdi sıcak parayı çekebilmemiz için de yabancı sermayenin iştahını arttırmamız gerekiyor getiri açısından. Yani belli bir TL faiz oranı vereceksiniz ki sizin ülkenizi tercih etsin ve siz de o gelen yabancı sermaye ile dış açınızı kapatasın bilesiniz. Şimdi faiz oranlarını belli bir seviyenin altına indiremediğiniz takdirde zaten enflasyonu da aşağı çekmeniz zorlaşıyor. Bu da işin diğer bir boyutu.
Tam da burada hocam zaten görüş ayrılıkları çok keskin. İlla ki Merkez Bankası'na faizleri artırma baskısı var. Merkez Bankası'nın gereklilik neyse onun yapılmasını ifadesi var. Yani iktisatçılar da, ülkeyi yönetenler de burada bir anlaşmazlık halindeler.
Tabii, çünkü her iki kesimde de şapkaları farklı. Bir siyasi şapka var, diğerinde teknokrat şapkası var. Şimdi siyasiler haklı olarak belki de bilemiyorum. Hiç siyasi bir kimliği
tabii
olmadı.
O işin siyasi boyutu, evet, evet hocam.
Şimdi onların da şöyle bir kaygısı olabiliyor. Seçimlere gidiliyor. İki yıldır büyüme hızı çok yavaş. Refah seviyesinde bir azalma var. Kişi başına düşen milli gelirde kur artışından dolayı da bir azalma var. Evet. Şimdi ne yapmak lazım? Biraz iç talebi canlandırarak büyüme hızını biraz daha ivmelendirmek lazım. Ne yapacağız? Faizi indirelim. Faiz indiği takdirde hem vatandaş krediye rahat ulaşır, kredi alınca biraz tüketim yapar,
iş talep canlanır. Ekonomi canlanır, evet iş talep canlanır.
Evet, firmalarda daha düşük faizde kredi alıp yatırım yaparlar, daha fazla üretim yaparlar ve böylece hem büyüme hızı artmış olur, refah seviyesi de artmış olur. Ama madalyonu çevirdiğimiz zaman işte Merkez Bankası'nın gördüğü cephe geliyor.
O da hocam süremizi bitirmişiz galiba, evet. Son cümle.
O da maalesef Merkez Bankası da faizin inmemesi, çünkü cari açığın başka türlü finanse edilemeyeceği, ki böyle bir uluslararası konjonktürde gerekli olduğu gerçeğiyle karşı karşıya geliyor. Müthiş bir ikilem var ortada.
İyi olmasını dileyelim
tabii,
hocam.
Tabii.
TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamıza teşekkür ediyoruz. İz düşümü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve İz Düşüm programının, yani programımızın tekrarını www.turkiyenisesiradyosu.com adresinden ya da podcast'ten de dinleyebilirsiniz diye Neslihan hemen beni uyardı. Bunu da duyurayım sizlere. Tekrar hoşçakalınız.
İz Düşüm.